hayatta insanlar olarak bizi ayıran belirgin özellikler vardır. Dünyada bir benzerimizi bulmak olasıdır fakat aynı kültürden, aileden veya tıpatıp bize benzeyen bir insan bulmak çok zordur. Tek yumurta ikizlerine baktığımızda aynı genetikten gelmeleri veya aynı ailede büyümelerine rağmen kişilik özelliklerinde farklılıklar görülür. Bu da bizlere tüm koşulların aynı olmasına rağmen farklı şekilde etkileneceğimiz sonucunu gösterir. Saydığım bu farklılıklar kadar belki daha fazla ortak özellik sayabiliriz. Belirli bir kültüre sahip olmak, değerlerimiz, fikirlerimiz bizi ortak paydada buluşturabilir. Kültürel olarak bize ait olan bazı davranış örüntülerine baktığımızda, örneğin sohbet esnasında kötü bir şey söylenildiğinde herkes tahtaya vurur. Aynı şekilde bir şey çok güzel olduğunda veya iyi bir dilekte bulunduğumuzda hemen aman nazar değmesin deriz. Bazı batıl inançlar da çok yaygındır. Örneğin yıldız kaydıktan sonra dilek tutmak, merdiven altından geçmemek, gece tırnak kesmemek gibi. Bu tarz inançlar tüm kültürlerde vardır. Örneğin Hristiyanlıkta 13 sayısı uğursuzluk olarak kabul edilir. Rusya'da ise bir kişiye çiçek verirken bu çiçek adedinin tek sayı olması gerekirmiş. Çünkü çift sayılar şanssızlık olarak yorumlanıyor. Sahip olduğumuz değerler kadar insan olduğumuz gerçeği ve organizmamızın işleyiş şeklinden kaynaklanan bazı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar da bizim için ortaktır. Bu psiko eğitim serisinde sürekli üzerinde durduğum bir konu olarak fiziksel rahatsızlıkların bir şekilde konuşulması ama ruhsal rahatsızlıkların üstünün kapatılması durumu. Belki psikolojik sıkıntılarımızı kaygılanarak insanların bizi etiketleyeceği düşüncesiyle gizliyoruz. Bu durumun göz ardı edilmesi sonucunda bir ruhsal sıkıntı yaşadığımızda bu durumun sadece bize özel olduğunu düşünüyoruz. Oysa aynı sıkıntıyı çeken birçok insan vardır. Yani bunu şöyle özetleyebiliriz. Dünya üzerinde %100 sağlıklı, bütün sıkıntılarıyla baş edebilen ve her açıdan zihnini kontrol edebilen bir insan yoktur. Her renge sahibiz ama yoğunlukları farklı. Bölümün ana konusu olan obsesif kompulsif bozukluğa geldiğimizde ise halk arasında vesvese veya takıntı hastalığı olarak bilinir. OKB gündelik yaşamı etkileyecek kadar yoğun bir şekilde yaşanan yenileyici nitelikteki düşünce ve davranışlar olarak tanımlanıyor. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Obsesif kompulsif bozukluğu olan bir insanın aklından geçen düşünce her ne olursa olsun OKB'si olmayan diğer insanlarda da görülür. Her renge sahip olduğumuzdan bahsetmiştim. Düşünceleri renkler olarak nitelendirirsek eğer, herkeste bu renkler vardır ama yoğunlukları farklıdır. Düşünceler gelip geçer ama bu düşünceler üzerinde zaman harcamak, önem vermek veya meşgul olmaya gerek yoktur. OKB'li insanlar için ise bu durum daha yoğun yaşanır. Aslında bu rahatsızlık veren düşünceler hakkında konuşmak bile kaygı vericidir. Çünkü içinde dönüp duran bir kasırga var ve bunu insanlara anlatmaya çalışıyorsun. İnsanların bunu tam anlamıyla anlamaması veya hafife alması bazı gizleme davranışlarını beraberinde getirebilir. İçim yangın yeri ve dünya bana yabancı. Belki tam anlamıyla anlamak mümkün olmasa dahi bu durumda destek olmak çok önemlidir. Her rahatsızlık veren düşünce veya takıntılı davranış bu tanıyı almak için yeterli değildir. Bazen obsesyonlar tek başına görülebilir, bazen ise kompulsiyonlar tek başına görülebilir. Obsesyon dediğimiz terim, yineleyici, ısrarcı, istenmeyen düşünce, dürtü ve imgelerdir. Kişi bu düşünce, dürtü ve imgeleri görmezden gelmeye, bastırmaya veya etkisizleştirmeye çalışır. Kompulsiyonlar dediğimiz şey ise kişinin sıkıntısını azaltmak veya korkulan bir olayın yaşanmasını engellemek için yapmak zorunda hissettiği tekrarlayıcı davranışlar veya düşünsel eylemlerdir. Kişi bu yaptığı davranışlara inanılmaz bir şekilde katı kurallar koyabilir. Örneğin kötü bir olayı engellemek için 4'e kadar saymak gibi. Obsesyon ve kompulsiyonlar zaman alır. Her gün en az birer saat kişi buna zaman harcar. Önemli ölçüde rahatsızlık uyandırır ve işlev kaybına sebep olabilir. Kişi bazen öyle bir duruma gelir ki tüm vaktini buna ayırır ve evden çıkmaz. OKB'si olan insanların %78'inin yaptıkları davranışlardan kendilerini alıkoyamasalar bile bunun anlamsız olduğunun farkında oldukları görülmüştür. Yani yaptıkları davranışların anlamsız olduğunun farkındadırlar ama bu farkındalık durumu çözmüyor. Yine de davranışlarının anlamsız olduğunu bilmek ve değişmeye bu şekilde adım atmak motivasyon sağlar. Peki OKB neden kaynaklanır? Buna henüz net bir cevap veremiyoruz. Ama eğer sizde OKB varsa ailenizde de OKB olması söz konusu olabilir. Yine de ailenizde bu rahatsızlığın olması kesin olarak sizde de olacağı anlamına gelmez. Genellikle 20'li yaşların başında görülmeye başlasa bile 10 yaşından önce de görülmesi yaygındır. Obsesyon terimini zihnimizde beliren, yineleyici istenmeyen düşünceler olarak bahsetmiştik. Bu obsesyon dediğimiz düşünceleri 3 kategoride sıralayabiliriz. İlki şiddet veya zarar verici nitelikteki istenmeyen düşünceler. Sevdiğin bir insana zarar verme veya zarar verdin mi acaba düşüncesi olabilir. İkinci olarak cinsel içerikli düşünceler. Normalde rahatsız edici olarak bulduğunuz cinsel içerikli düşüncelerin aklınıza gelmesi ve bu her durumda olabilir. Son olarak dini konularda gelen takıntılar. Örneğin günahkar bir eylemde bulunup bulunmadığına dair bir kuşku veya dini ibadetleri yerine getirirken akla gelen hoş olmayan sözler veya imgeler ve yine dini kurallara tam bir şekilde uyulup uyulmadığı konusundaki şüpheler. Bahsettiğim bu üç kategori evrenseldir ve dünyanın her yerinde görülür. Bu kategoriler zamanla yer değiştirebilir ve ayrı ayrı görülebilirler. İşte bu rahatsız edici düşünceleri engellemek için kişi kendisine bir kaçış yolu belirler ve çeşitli başa çıkma yöntemleri oluşturur. Bunlar dışında sağlıkla ilgili takıntılar, temizlik, mikrop kapma, eşya biriktirme, saç yolma, deri yolma veya simetri takıntısı gibi durumları sayabiliriz. Bu saydığım düşünceler OKB'li kişilere özgü değildir. Yani bu düşüncelerin hepsi diğer insanlarda da görülür. Hatta yapılan bir araştırmada takıntısı olmayan insanlarda bile bu şiddet içerikli veya cinsel, aynı zamanda dini konularda benzer kategorilerde düşünceleri olduğu saptanmıştır. Buradaki temel fark OKB'li insanlar için bu düşüncelerin fazla yoğun, yineleyici ve kontrol edilemez oluşudur. OKB'nin tedavisine geldiğimizde ise ilaç kullanımı veya terapi görülebilir. Aynı zamanda ilaç ve terapi beraber de yürütülebilmektedir. Çalışmalara baktığımızda bilişsel davranışçı terapinin OKB üzerindeki olumlu etkileri görülür. Ben de sizlere bu bölümde okuduğum Takıntılarla Başa Çıkma kitabındaki bazı pratiklerden örnek vermek istiyorum. Fakat burada vereceğim pratik uygulama sizin hayatınız için yeterli bir şekilde kapsayıcı olmayabilir. Çünkü şu an durumunuzu bilemediğim için bu durumda yardım almanız en sağlıklı çözüm olacaktır. Kitaba dönersek takıntıların gerçek hayata dönme ihtimalini çok güzel özetlemiş. Eğer kötü düşüncelerinizin gerçeğe dönme ihtimali düşündüğünüz kadar yüksek olsaydı, hapishaneler OKB'li hastalardan oluşurdu. Gerçekten de öyle. Düşüncelerimizin her koşulda gerçeğe dönme ihtimalinin olasılığı çok düşüktür. Çünkü eylemlerimiz sadece düşüncelerden oluşmamaktadır. Birine zarar verme hakkında bir düşünce aklınızda belirdiği zaman bu durum sizi kötü veya suçlu yapmaz. Tam aksine bu konu hakkında fazla hassas olduğunuzu gösterir. Çevrenizde iyi olduğuna inandığınız ve güvendiğiniz bir insanı düşünün. O insanın aklından geçen düşüncelerin hepsinin iyi olma gibi bir ihtimali var mıdır? Veya zaman zaman aklından kötü düşünceler geçer mi? İnsanın aklına kötü düşünceler geldiği zaman bu insanı kötü yapar mı? Dini takıntılarınız için OKB'yi bilen bir dini uzmana danışabilirsiniz. Çoğu dinde olduğu gibi Müslümanlıkta da kötü düşüncelerin akla gelmesi günah işlediğimiz anlamına gelmez. İşte bunlar bizim o düşünceleri yorumlama şeklimizden gelir ve hatalıdır. Aynı zamanda kişi yaptığı veya yapmadığı bir olay için kendini suçlu veya sorumlu hisseder. O şeyi düşündüğü için gerçekleşme olasılığını arttırdığını düşünür veya zihnini %100 kontrol altına almak ister. Şimdi bu hatalı yorumlamaları daha net bir şekilde şöyle örnek verebiliriz. Bütün bu rahatsızlık veren düşünceler sonucunda kişinin bazı baş etme ve kaçınma yöntemleri geliştirdiğini söylemiştim. Bu yineleyici davranışlar veya kaçınma tarzları kısa süreliğine de olsa kişiyi rahatlatır. Fakat daha sonra baktığımızda ise bu davranışlar kişinin düşüncelerinden bile daha sıkıntı verici bir hal alabilir. Pratiklerin temelinde şu yatar. Öncelikle yaptığınız davranışların veya düşündüğünüz takıntıların farkına varın. Örneğin mikrop kapacağım endişesiyle sürekli ellerinizi yıkamak. Bu davranış hakkında geliştirdiğiniz düşünsel yorumu daha dengeli bir biçime getirmeye çalışın. Kendinize şunu söyleyebilirsiniz. Eve geldiğimde, bahçeyle ilgilendiğimde, yemek yemeden önce veya lavabodan sonra ellerimi yıkamakta bir sıkıntı yok. Hayatımı ellerimi yıkamadan devam ettirmeyeceğim zaten. Fakat bunu bir seferde ve genel olarak belirtilen 20 saniye boyunca yıkamam yeterli olacaktır. Bunu yaptıktan sonra hala kirli olduğumu söyleyen bir kural var mı? Varsa nerede yazıyor? Bu durum benim hayatımı hangi açıdan etkilemektedir? Bunu daha dengeli bir şekilde yürütebilirim. İçimde oluşan bu sürekli el yıkama dürtüsü gerçeği hatalı yorumladığım için oluyor. Bu adımı da gerçekleştirdiğimize göre son olarak kaygı veren düşüncelerimize karşı geliştirdiğimiz başa çıkma yöntemlerini yapmadan kaygı ile birebir yüzleşmemiz gerektiğidir. Bu yüzleşme sizin için her durumda geçerli olmayabilir. Buradaki el yıkama davranışından bahsettiğim için örnek bu şekilde gelişiyor. Şimdi bu el yıkama davranışına tekrar dönelim. Eve geldim ve elimi tek seferde 20 saniye boyunca yıkadım. Daha sonra aklıma gelen acaba mikrop kapar mıyım, yeterince temizlendi mi düşüncelerine engel olmak yerine oradaki kaygıyla yüzleşiyorum. Ve ellerimi yıkamaktan kendimi alıkoyuyorum. Çünkü zaten ellerimi genel kural itibariyle yeterince yıkamıştım. Kirlendiğim bir durum yok ve mikrop kapmayacağım. Eğer bu pratik uygulamayı daha önce yaptıysanız kendinize şunu hatırlatabilirsiniz. Daha önce elimi tek seferde yıkadım ve daha sonra yıkamadığım sonucunda mikrop kapmadım ve tekrar şimdi yine mikrop kapmayacağım. Bu hedefler doğrultusunda kaygıyı ve düşünceyi yaşadığınız an tarihi, saati, 100 üzerinden stres seviyenizi yazın. Hedef listesindeki yüzleşme durumunun yarattığı kaygı 20 seviyelerinde ise bir üst adıma geçebilirsiniz. Bu maruz bırakma ve tepki önleme modelinde genellikle danışanlar kaygılarının arttığından bahsederler. Eğer ortada bir değişim varsa tabii ki bir zorlanma ve kaygı olacaktır. Hatta bazen bazı danışanlar terapinin kendilerine iyi gelmediğini, ocağı 30 defa kontrol etmenin o kaygıyla yüzleşmekten daha iyi olduğunu düşünebilirler. Ama OKB zorlayıcı bir süreçtir ve bununla yüzleşmek ve bunun üzerinde çalışmak gerçekten önemlidir. Uzun vadede düşündüğünüzde bu sizin hayatınıza daha olumlu bir şekilde dönecektir. Kendinize şunu sorun, OKB'nin size getirdiği avantaj hayatınızdan çaldığı dezavantajlardan daha mı ağır basıyor? Cevabınız hayır ise bu durumu paylaşmaktan, yardım almaktan, kendiniz için çabalamaktan daha doğal bir durum yoktur. Düşüncelerinize karşı daha dengeli yorumlar üreterek başa çıkma kartları oluşturabilirsiniz. Ve rahatsız edici düşünceler geldiğinde kendinizi bu konuda telkin ederek durumu daha rasyonelleştirebilirsiniz. Aynı zamanda bir diğer yöntem olarak yaşadığınız duruma üçüncü bir göz ile bakmak. Yani yaşadığın durumdan dışarıya çıkarak farklı bir insanmış gibi durumunuzu incelemek. Tıpkı rüzgarda gelip geçen bulutlar gibi düşüncelerinizin de gelip geçmesine izin verebilirsiniz. Bu düşünceleri sıkı sıkıya tutmak, bastırmak veya görmezden gelmenize gerek yoktur. Bu konu hakkında yapılan beyaz ayı deneyi vardır. Bir grup katılımcıdan beyaz ayı düşünmeleri istenir ve beyaz ayı düşündükleri anda bunu not etmeleri gerekir. Diğer gruptaki katılımcılardan ise beyaz ayıyı düşünmemeleri istenir. Yine de beyaz ayıyı düşünürlerse bunu not etmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak ikinci gruptaki katılımcıların beyaz ayıyı daha fazla düşündükleri gözlemlenmiştir. Yani bastırılan düşünceler zihne daha kolay gelir. Aileler için OKB'li kişiye karşı tedavi planına uyumlu olarak hareket etmeleri gerekir. Örneğin çöplere karşı inanılmaz bir şekilde takıntısı olan ve çöplerden dolayı mikrop kapacağını düşünen bir kişiyi hayal edelim. Bu kişinin tedavi planında çöplerin akşama kadar evde durması varsa eğer, ailesinden bir kriz anında çöpleri dışarı atmasını istediğinde, destekleyici bir biçimde bu tedavi planının dışına çıkılmaması konusunda kişiye bazı hatırlatmalarda bulunabiliriz. Bir diğer husus, her iki tarafın duygusal açıdan aşırı hassas olması bazı ani çıkışmalar ve çatışmalara sebep olabilir. Bu durumlarda kırıcı söylemlerde bulunmamalısınız ve eleştirel olmak kişinin bu durumu gizlemesine sebep olabilir. Kişiye daha önce bu davranışları başarabiliyordun ama şimdi neden yapamıyorsun şeklinde yüklenilmemelidir. Tedavi sürecinde nüksler tekrar tekrar başa sarmalar olabilir. Tedavi çokça sabır isteyen ve emek gerektiren bir durumdur. Okuduğum bir vaka analizinde bilişsel davranışçı ekolden farklı olarak pozitif psikoterapi uygulaması olumlu geri dönüş sağlamıştır. Pozitif psikoterapi, kişinin güçlü yanlarıyla beraber gerçekçi olan ve geliştirilebilir alanlara odaklanır. Sadece hastalıklardan ve kötü olaylardan bahsetmek, problem olan sorunlarımızı çözmez. Bu vakada dirençli OKB olmasına rağmen sonuçlar umut vericidir. Burada kişinin sorunlarıyla nasıl başa çıktığı, olumlu güçlü yanları, aynı zamanda cesaret ve gelecek için değer yaratımı üzerinde çalışılmıştır. Siz de cesaretle baş etmeye çalıştığınız sorunların üstesinden geldiğinizde, bazen yenildiğinizde, düştüğünüzde ve tekrar ayağa kalkma cesaretini bulduğunuzda kendinize inanmayı asla bırakmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.